Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Yine keyifli bir İstanbul sohbeti yapacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biraz geçmişe döneceğiz. Biraz Avrupa'dan izler Türkiye'de beraber yürütmeye çalışacağız. Biraz da merak ettiğim bir soru var aslında. Bu Tanzimat'tan sonraki travmatik dönemin de izleri, belki etkisi. Hep şöyle bir düşüncemiz var. İyi bir şey ise Avrupa'da yapılmıştır.
Evet.
Japonlar yapar abi. Alman malıysa çok iyidir.
Çok iyidir.
Bu imaj bize ne zaman yerleşti?
Şimdi devletler de insanlar gibi kuruluyor, gençlik devri yaşıyor, acemi, tecrübesiz. Hani çocuk arada böyle düşer, kalkar ama yani çocuğun istikbali ayağa kalkmaktır, ayağa kalkar. Ondan sonra gençlik tecrübeleri, genç, böyle fresh, dinamik ama güçlü, kuvvetli, pırıl pırıl ama tecrübesiz, toy, hayalperest. Ondan sonra artık o bir orta yaşın şeyi, olgunluğuna gelir. Artık yani hayatta muvaffak olur, iyi kötü bir işini yürütür. Derken vücut inişe geçer. Artık 40 yaşını geçtikten sonra insanın vücudu yavaş yavaş ama tabii ruhu daha da olgunlaşmaya başlar. Ruhla vücut zıt. Ruh olgunlaştıkça vücut inişe geçiyor veya tersi. Vücut güçlendikçe ruh zayıf oluyor. Ondan sonra yaşlanıyor ve ölüyor. İşte devletler de böyle, cemiyetler de böyle, şirketler de böyle. Onların böyle bir devresi var. Şimdi bu devir içinde o yeni yükseldiği devirde elbette ki gençlerin bir taklit ettikleri biri oluyor. Çocukların değil belki ama. Hı hı. Çünkü çocuk o şeyleri çok düşünemez. Ama gençlikten itibaren artık yani güçlüye, daha iyiye, daha güzele, daha başarılıya. Ama bunda da çok mantık aramayın. Yani bu biraz da şartlar icabı. Her gencin beğendiği bir idol diyorlar şimdi. İdol diyor. Yani bir rol modeli.
Evet, örnek aldığı birisi.
Örnek aldığı biri. Bu çok da makbul biri olmayabilir. Çok da ideal biri olmayabilir. Çok da ulaşılabilecek birisi olmayabilir. Tamamen ütopik biri de olabilir. Ama bu böyledir. Devletler de, milletler de, cemiyetler de böyledir. Onların bir rol modeli vardır.
Devletlerin.
Osmanlı Devleti yükselirken onun rol modeli neydi? Selçuklu Devleti'ydi. Selçuklu Devleti büyürürken onun modeli neydi? Abbasi Devleti'ydi. Yani kendilerinden önce bu işi başarmış. Hı hı. Kendilerine en yakın olan idi.
Aslında hedef aldıkları ve geçmeyi planladıkları,
evet,
değil mi biraz da?
Avrupa devletlerinin rol modeli neydi? Roma İmparatorluğu'ydu. Rusya'nın modeli neydi? Bizans İmparatorluğu. Bu kaçınılmaz bir şey.
Yani Rusya'nın rol modeli Bizans İmparatorluğu.
Tabii her zaman Bizans. Yani Doğu Roma olmuştur. Hı-hı. Zaten son imparatorun yeğeni Çar'la evlendi, İvan'la. Onun için onlar kendilerini Bizans'ın varisi kabul ederler. Çarlar. Hı-hı. Ve bayraktaki zaten çift başlı kartal Bizans kartalıdır. Ve Rusya kendini Bizans'ın varisi kabul eder. Hatta Rus patriği de, Moskova patriği de kendisini Ortodoksların bu sebeple lideri kabul eder. Yani bu çatışma, bugün bile süren bu çatışma aslında oradan geliyor. Rusya'nın bu hakimiyeti 17. asırdan itibaren Rusya diyor ki biz Doğu Roma'nın, Bizans'ın varisiyiz. Çarlar Doğu Roma İmparatorudur ve Çar ünvanını aldı. Çar imparator demektir. Çar ünvanını, yani imparator ünvanını sadece Papa verebilir. Avrupa'da bir tane Roma İmparatoru. Sonra Mukaddes Roma Cermen İmparatoru, Şarlman ve Avusturya İmparatorlarına imparator denir. Onun dışında hiçbir krala İmparator denmez. İlk defa Rus çarı, Rus Moskova knezi, knez üstelik prensi kendine çar dedi, imparator. Kimse kabul etmedi, ayrı mesele. Ama sonunda bileğinin hakkıyla çar olduğunu gösterdi. Birer, ikişer etrafındaki memleketleri yuttu. İmparator demek çeşitli devletlere hükmeden demek. Polonya'yı yuttu, Litvanya'yı yuttu derken hakikaten Rus çarı bir hakkın, yani resmen değil fiilen imparator oldu. Sonra Prusya ne yaptı mesela? Bütün Alman devletlerini ortadan kaldırdı. Avusturya hariç hepsini yıktı. Onların başına geçti ve kendini imparator ilan etti. Prusya, Alman imparatoru. Hı hı. Kaiser. Artık o devirde de onu kabul etti. Ama mesela İtalya kralı imparator demedi yani. İtalya imparatoru. Hı hı. İspanya kralı imparator demedi. Çünkü bu bir gelenek. Orta çağda, yeni çağda iki tane imparator var. Biri Avusturya'daki Viyana'da oturan Mukaddes Roma Cermen İmparatoru. Yani bizim Avusturya kralı, Nemçe kralı dediğimiz şahsiyet, Osmanlı onu bile imparator kabul etmiyor. Ama Papa ona imparator dediği için bütün Avrupa imparatoru da. Bir de Osmanlı padişahı. Hmm. Osmanlı padişah zaten imparator demektir. Bir hakkın ve resmen padişahtır.
Ünvan olarak.
Evet. Hem çeşitli devletlerin tacını elinde tutar. Eflak, Boğdan, Hicaz hepsi onun elinde. Hem de İstanbul elini aldığı için, İstanbul'da son imparatorun oturduğu yer olduğu için Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru kabul edilmiştir pek çok tarihçi tarafından. Osmanlı padişahı Fatih'ten itibaren. Onun için Moskova'nın bu iddiasını Osmanlı ciddiye almamış tabii ki. Ama Rusya'nın bütün politikası ve tarihi bunun üzerine kuruludur.
Bizans.
Bugün bile mesela çokları belki dikkat etmiyor ama Moskova Patriği ile İstanbul Patriği arasında bir çekişme var.
Evet, son zamanlarda yine Ukrayna, bununla ilgili. Evet.
Ukrayna Kilisesi'ne otosefali, yani muhtariyet, özellik verilmesiyle alakalı bir problem. Ukrayna Kilisesi Moskova Patrikliğine bağlıydı. Çünkü Rusya müstakil bir devlet. İstanbul Patriği ne bağlı olmasın dediler. Papa gibi değil İstanbul Patriği. Osmanlı Devleti'ndeki bütün Ortodokslar ona bağlı. Zaten bütün Ortodokslar Rusya hariç Osmanlı Devleti'nde yaşıyor o zaman. Bir tek Rusya hariç. Rusya Patriği müstakil. Ve dedi ki ben dedi Fener Patriği, İstanbul Patriği hikaye. Bizans Patriği benim. Eski Ortodoksların lideri benim. Ve bunu kimse dinlemedi. Bütün Ortodokslar zaten Osmanlı Devleti. Ama Balkan Devletleri birer ikişer müstakil olunca Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan daha evvel zikretmeliydik. Ve arkasında diğer Ortodoks, Ukrayna mesela Osmanlı'ya da bağımsız oldukça bunlar
yavaş yavaş
dediler ki şimdi biz Patrik İstanbul'da, biz ona bağlı olsak bağımsız olduğumuz, istiklalimizi aldığımız devlete gene bir bağlılık olacak. Kendi kiliselerini kurdular. Müstakil kilise. İstanbul bunu kabul etmedi. Ve İstanbul'un gitgide şeysi daraldı. Osmanlı Devleti yıkıldı da Cumhuriyet kurulunca burada yaşayan Rumlar ancak Patriğe bağlandılar. Patriğin nüfusu daraldı. Ama şimdi mesela Patrik, bunu da Patrik kabul etmiyor. Patrik diyor ki ben hala primus inter pares'im. Eşitler arasında birinciyim. Yani. 5 Patrik vardır. Roma Patriği, İstanbul Patriği, Kudüs Patriği, İskenderiye Patriği, Antakya Patriği, 5 Patrik. Şimdi diyor ki Roma Patriği zaten kendini ayırdı. Geri kalanlar arasında bir de Tur-i Sina Patriğini koydular. 5 olsun diye. Pentokrasi derler buna. Hepsi eşit bu Patriklerin.
Ama
İstanbul Patriği primus inter pares. Eşitler arasında birinci. Neden? Çünkü İstanbul'da imparator yaşıyor. Ve İmparator Konstantinos dedi ki İstanbul Patrik sen ekümenik patriksin. Diğer patrikler de dahil olun. Bütün Ortodokslar sana tabi. Bu sıfat oradan geliyor. Fiilen bu mümkün
ekümenik
değil. Fiilen pek çok kilise müstakil. İstanbul Patriğine bağlı değil. Evet İstanbul Patriği ben ekümeniyim diyor ama yani Balkan Patriği tanımıyorlar. Rus Patriği tanımıyor. Ama bu mühim bir siyasi mesele. Şimdi Rusya komünizm yıkılıp da Balkan devletleri müstakil olunca 1990'dan itibaren bunlar yüzünden İstanbul'a çevirdiler. Moskova'dan uzak olmak istiyorlar. Yani her ne kadar doğrudan bağlanmıyorlarsa da İstanbul Patriği'ne bir saygı gösteriyorlar. İşte Yunan politikacılar gelince İstanbul Patriği'ne halbuki bunların patrikliği müstakildi Latina Patriği. İstanbul'a bağlı değil. Hiçbir salayeti yok o patrik üzerinde İstanbul Patriği'nin. Adalarda var. Aynaroz'da var. Çünkü ondan sonra kaybedildi ama önce Sırbistan, Karadağ. Ama şimdi yavaş yavaş diyor ki biz İstanbul'a bağlanalım. Rusya'nın nüfusundan kurtulalım. Aynı şey bugün Ukrayna yaptı.
Şimdi bir dönüş yaşanıyor öyle mi?
Amerika bunu destekliyor. Rusya'ya karşı.
Rusya'nın gücünün azalması için.
Fakat biz nedense bu hususta biraz dar düşünüyoruz. Yani İstanbul Patrikliğine karşı bizim bir antipatimiz var öteden beri. Halbuki İstanbul Patrikliği Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bir...
Biz resimse. Aslında bunu konuşmuştuk geçmiş konuşmuştuk, programlarımızda evet. Ve aslında nasıl bir güç elde ettiğini... Evet. Yani aslında belki de kaybolacak olan bir gücü evet. Fatih Sultan Mehmet'in nasıl yaşattığını... ...ve bugüne nasıl getirilmesine evet. Destek olduğunu anlatmıştık.
Şimdi neyse mevzuyu dağıtmayalım. Bu gençler nasıl ki kendileri bir rol modeli seçerlerse... devletler de seçiyor. Sonra devletler kemal mertebeye gelince artık bir rol modeline ihtiyaç duymuyorlar. Eğer himayeye de muhtaç değillerse müstakil hareket ediyorlar. Fakat işte her kemalin bir zevali var. Devletler de inişe geçiyorlar. Cemiyetler de inişe geçiyor. Osmanlı Devleti de bu yaşandı. Osmanlı Devleti 16. asır sonlarına kadar Avrupa'nın en güçlü devleti. 17. asırda da böyle. Viyana bozgununa kadar Türkler yenilmez. Yenilse de o yenilme hikaye.
Gene küçük bir şey.
Bu imaj 1683'te Viyana'nın fethedilememesiyle ve arkasından gelen bozgunlarla şimdi Viyana'nın fethedilememesi bir bozgun değil. bir yana da
kuşatırsın, alamazsın.
Ama ondan sonra ordunun bozulması, çözülmesi ve Zenta'da ağır bir mağlubiyete uğraması ve ordunun çözülmesi inanılmaz, tarihte görülmemiş böyle bir şey.
Yenebiliriz düşüncesini kuvvetlendirdi, evet, değil mi?
O dedi ki Avrupalılar da Türkler de yenilebiliyor. Evet. Bu muazzam bir değişiklikti. O zamana kadar olan Türk korkusu Avrupa'da, Türklerden korku yerini artık Türkler de yenilebilire geçirdi. Ve şimdi bu Türkler de Osmanlılar da aptal değil, bu hallerini anladılar. Yani biz de yeniliyormuşuz. Veya en azından tılsım bozuldu. Onlar kendilerini biliyordu tabii de.
Bir kırılma noktası olmuş.
Kırılma noktası olmuş. İşte tarihçiler buna gerileme devri diyor. Yani gerileme devrinin başlangıcı. Aslında bu gerileme siyasi gerilemedir. Yani askeri gerilemedir. Yoksa Osmanlı Devleti'nde, sosyal hayatında, ekonomisinde, efendim ilim hayatında hiçbir gerileme yok. Tam aksine ilerleme vardır. Gerileme devri denilen 18. asır. Osmanlı Devleti'nde gerek sanayinin, gerek ekonominin, gerek sanatın, şairliğin, edebiyatın, her şeyin en rafine olduğu devirdir. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Çünkü klasik olarak Osmanlı'da yükselme, kuruluş, bu tamamen fetihler, askerlikle alakalı bir şey. Bunu bilmek lazım. Ama o zaman askerlik her şey. Siyasi güç her şey demek. Sizin içerideki gücünüz bile buna bağlı.
Şu anda da öyle değil mi? Yani öyle. Evet, yani ne kadar
şimdi de ne kadar güçlüyseniz o kadar içerideki şeyiniz yerinde gidiyor.
Düzenli gidiyor hayat, evet.
Şimdi bu Osmanlı Devleti'nde ciddi bir külahını ortaya koyup düşünmeye yol açtı. Biz neden böyle olduk? Gayet ama, basit dediler.
Ama
gayet basit.
Bir sözünüzü keselim. Düşündüler ama. Yani evet.
Elde para yok.
Neden yok. Yapamadılar kısmı?
Evet, elde para yok, imkan yok. Şimdi bazıları bana diyor ki Osmanlı'da niye buluş yapılmamış? Nereden biliyorsunuz dedim yapılmadığını? Veya o buluşların da niye haberdar? Haberdar olmadığını nereden biliyorsunuz? Hepsinden haberdarlar. Fakat o buluşları kullanmak için para lazım. İhtiyaç lazım. Onun için bir altyapı lazım. O yok.
Hep söylüyoruz ya, bir takım değişimler içinde, bir takım gelişmeler içinde aslında bir talebin önce,
evet,
doğması
talep
lazım.
Evet. Doğru. Yok öyle bir talep yok.
Yani siz talep etseniz de onunla, siz arz etseniz de talep olmadığında, evet, sönecek ya da devamı gelmeyecek.
Bu ekonominin olmazsa olmaz kaidesidir.
İşte çark, evet, düzgün dönmediği için, evet, aslında.
İşte matbaa da böyle. Mesela matbaa Osmanlı Devleti'nde var ama talep yok. Talep olmadığı için el yazması kitaplar
tam
devam
tersi
ediyor.
Tam tersi, bir de tabii hani alışkanlıklar var, gelenekler
var,
var vesaire.
Estetik tercihler var. Mesela matbaa kuruldu 1726'da. Matbaa kuruldu derken bir Müslüman matbaa açtı ilk defa. Ondan önce matbaa zaten var. Rağbet yok, istemiyor insanlar. Yani Osmanlılar matbaayı bilmiyor değiller. Beğenmiyorlar. Nitekim açıldıktan sonra bile talep görmedi.
Şu anda buna, evet, nasıl bir örnek verebiliriz biliyor musunuz? Diyelim ki sizin bir kitabınız çıkacak. Evet. O kitabınızın sayılı ve özel baskısı çıkacak. Evet. Biz nasıl internette bekliyoruz, evet, o çıksın da, evet, alalım diye. İşte o zaman da el yazması bir kitap
böyle,
çok özel.
Öyle, öyle.
Dolayısıyla insanlar kütüphanesine olacaksa onu, evet, yani buna yaygınlaştırmak anlamında bakmamışlar.
Kitap okuyacaksak diyor adam. Hatta da yazdırırım diyor efendi gibi. Onu okurum diyor adam. Parasını veririm diyor. İnsanların o zamanki para harcama şeyleri farklı. Para harcayamayacak durumda olan da zaten matbaada basmış kitabı da okuyacak durumda değil.
Zaten, zaten matbaadan üretilecek olan ucuz da çok değil, ucuz değil.
Değil. Avrupa'da da böyledir. Şimdi bu bir talep meselesi. Osmanlılar külahın önüne koydular. Dediler ki biz geri kalıyoruz. İşte bu geri kalma, dediler ki bunu çözmemiz lazım. Önce askerlikte. Dışarıdan bu mütehassıs getirelim. En güçlü kim? Fransa, İngiltere. Biraz da Rusya. Avusturya. Ya Avusturya zaten hep savaş. Rusya da aman aman uzak dursun. Rusya bize mi örnek olacak? İngiltere çok uzak. Daha münasebetlerimiz fazla değil. Dibimizde Fransa var. Ezeli dostumuz. Arada yalpalamış ama. Fransa'dan adam getirir, talebeleri öğretiriz. İşte bu insanlarda bir aşağılık kompleksi meydana getirir.
Burada hazır yapılmışı var duygusu. Hala devam ediyor, evet, galiba.
Yani biz zaten geri kaldık. Demek ki bizden bir halt olmaz. Bak adam almış yürümüş bütün, mesela Fransa'nın en güçlü olduğu zamanlar bu devir. Avrupa'nın birinci, yani 14. Louis ve arkası Avrupa'da bir numara. Sonra Fransa ortaya çıktı. Napolyon'un sonuna kadar Avrupa'da Fransa her zaman söz sahibi bir devlet. Adam getiriyorsunuz. Bu yetmiyor. Bu sefer adam gönderiyorsunuz. Artık bu son Sultan Mahmut devrini söylüyorum. Gençler oraya gidiyor. Gençler gidiyorlar. Gittikleri yer tabii şimdi iklimi müsait. Suyu bol. Dümdüz araziler, nüfus fazla. Nüfusun fazlalığı tabii belli bir takım sosyal imkanları getiriyor. Yani doktoruydu, bilmem nesiydi. Binalar hep beton, kargir, biz de ahşap. Sonra yollar, şehircilik çok öteden beri başlamış. Kanalizasyonlara hayranlar mesela. Taş yollara, kaldırımlara hayranlar mesela. Artık 18. asır, 19. asırdan bahsediyorum. 18. asır gene kötü, orada da kötü de. İşte bu tabii hep bir mukayese beraberinde getiriyor. Bizde niye yok, bizde niye yok? Sizde yok çünkü sizde nüfus yok. Sizde yok çünkü sizin araziniz o arazi gibi değil. Sizde yok çünkü onlarda para var, sizde yok. Onlar bütün Avrupa'yı, yani Amerika'yı...
Tamamen parada kilitleniyor. Nüfusunuz olmaz ama ben buraya nüfus olabileceğini düşünerek güzel bir yol yapabilirim.
İşte yapamıyorsunuz, para yok.
Para yok.
Para
yok.
Yani... para olsa onu işleyecek... Şimdi bir de şöyle bir durum var.
Kendimizden yani pay biçelim. Param olsa...
50 milyondan olsa... yetişen dahi oranı. Miktarıyla, oranıyla, nispetiyle 10 milyondan yetişen aynı mı? Değil. Değil yani. Bir de bunu düşünmek lazım. Ve sınırlar çok geniş Osmanlı İmparatorluğu'nun. Hala ülküleriniz, idealleriniz çok büyük. Memleket, din, vatan, bunları koruma derdinizdesiniz.
Orada yok mu?
Onlar da az. Bizdeki kadar değil. Hmm. Sizin ülkünüz çok daha fazla. Ya bir Fransızın, bir İngiliz'in ülküsünden sizin ülkünüz fazla. Bunun için de para lazım. Güç lazım. Bu da yok. Devletin geniş sınırlarını elde tutmak çok zor. Bütün bunlar bir zaaf meydana getirir. Zaaf varsa bir insanda, bu insanda da vardır, aşağılık kompleksi meydana getirir. İnsanların yaşadıkları en büyük psikolojik travma, psikolojik sendrom aşağılık kompleksidir.
Yapamam duygusu mu?
Ben yapamam, ben aşağıyım, ben noksanım, ben eksiğim, ailem şöyle, kendim böyleyim, boyum kısa, şişmanım, zayıfım.
Veya işte boyum uzun demediniz.
O da... boy uzunluğu daha büyük problem.
Evet, bence. O yüzden söyledim. Siz zaman zaman
şimdi
söylüyorsunuz.
Benim boyum uzun. Çocukluğumda böyle uzun boy çok meraklıydı ve azdır biliyorsunuz. Halbuki uzun boyun dediğim yaşadığı travmaları siz bilseniz, elbise uymaz. Bir yere oturup sığamazsanız. Her yerde dikkati çekersiniz.
Öncesiz.
Yani önce onun için yani büyük sıkıntıdır. Ve uzun boylar biraz saf olurlar, kısa boylar daha zeki olurlar. Dünyayı muhtemelen medeniyeti inkişaf ettirenler hep kısa boylulardır. Nitekim büyük alimler, büyük bakıyorsunuz. İmam-ı Azam Ebu Hanife mesela öyleymiş. Uzun boylu değilmiş ama yani düşünün. Onun gibi bir insan gelmedi. Şimdi bu insanlarda eğer kuvvetli bir karakteri yoksa aşağılık kompleksi meydana gelir. Fakirlik, bir takım veya bir fiziki kusur.
Bahaneler üretmek istediğimiz için galiba biraz bunlara sığınıyoruz.
Psikolojide biliyorsunuz korunma mekanizmalarından bir tanesi bu ama aynı zamanda da büyük bir problem. İşte milletler de bu aşağılık kompleksine düştükleri zaman inişini bu çabuklaştırıyor, kolaylaştırmıyor. İşte biz de 18. asırdan itibaren ama en çok 19. asırda böyle bir kompleks yaşadık. İşte Paris'i görmeyen eşektir. Zat halleriniz, babası görmüş müydü? O zaman siz falan. İşte şiirler var yani gelmiş değil her kim ki görmemiştir Paris'i. Dünyaya gelmiş sayılmaz.
Yaşadım demesin diyor yani.
Yaşadım demesin. Her kim ki görmemiştir Paris'i. Paris o zaman hürriyet. Bir de tabii şu var. Şimdi Osmanlı Devleti'nde tabii gelenekler. Bu geleneklerin içinde din de var. Örf adetler de var. Bir takım namus telakkileri de var. Avrupa'da falan olmayan. Bunlar da giriyor. Tabii bu hayatı kısıtlıyor. Mesela şu basit bir. Kadınlar açık saçık gezemez. Erkeklerle kadınlar rahatça ilişki kuramazlar. Ramazan ayında rahatça oruç yiyemezsiniz. İçki içemezsiniz. Bunlar tabii.
Ama bunlar şimdi sizin hani şöyle bir algı oluşturuyor. Ben anladığım kadarını söyleyeyim. Aslında bu grup dinine çok bağlı değil. Yurt dışına çıktığında bunu çok rahat yaşıyor. Şöyle söyleyelim. Sadece bu da değil. İstediğiniz saatte gezmekten tutun
hepsi,
da
yani
bunların hepsini bir bütün içinde görmek lazım.
Onların karşısında konuşmamak, oturmamak yani insanları tahdit eden her şey.
Mesela ailenizle aynı evde oturmak zorundasınız ama orada oturmak zorunda değilsiniz. Evet. Bir oda bile olsa
yani
kiralayabilirsiniz.
Devamlı, yani ferdi hayatınız zor. Yani şart cemiyetinde cemiyet halinde yaşamanız mecbur. Avrupa zaten bazıları derdi ki bizim hocalarımız Avrupa'nın ilerlemesinin sebebi ferdiyetçiliğin gelişmiş olması. Tek başına kalan adam sanat yapar, tek başına kalan adam buluş yapar, tek başına kalan adam ilim yapar. Doğru, biraz bunun yeri var. El istinası bin nas alameti iflas. İnsanlarla çok görüşmek iflas alametidir derler. Doğru. Bizde öyledir. Bizde o kadar çok sosyal mükellefiyetiniz vardır ki yani kendinize zaman ayıramazsınız.
Tabii
bunları
aile
kastediyorum ben. Hep ya yani bütün hepsi bir
tabii
bütün.
Evet bir bütün halinde düşünülür.
Bunlar dinsiz değiller.
Tabii ben
yani Namık Kemal oturduğu zaman 2.70'lik rakı içerdi. Ama Namık Kemal dinsiz biri değildi. Namık Kemal imanlı birisiydi, dinine bağlı birisiydi. Hiçbir zaman Müslümanın aleyhtarı değildi. Yani insanlar yanlış anlayabilirler.
Sanki dinden kaçıyorlar
yok,
ve
yok.
Oraya gittiklerinde geniş bir alan kaçıyor. Buluyorlar gibi algılanması.
Hayattan kaçıyorlar. Hayattan.
Onların... Sorumluluklarından kaçıyorlar biraz galiba.
Şimdi tabii bu da makul bir şey. İnsan psikolojisinde bu var. Şimdi Paris bilhassa. Viyana öyle değil. İstediğinizi yaparsınız. Kimse size karışmıyor.
İstediğiniz gibi giyinirsiniz.
İstediğiniz gibi giyinirsiniz. İstediğiniz yere gidersiniz. İstediğiniz yeri içersiniz. Bir de orada aileniz orada değil. Sizden hiçbir beklenti yok. Orada kendi ailelerine de zaten yapmazlar.
Hadi tabii şöyle de bir şey var. Yani bir de size gelen bir parayı ya da hazır bir parayı yiyorsunuz. Yani orada tabii, bir sorumluluğunuz da yok. Tabii, orada yoksa onların da sorumluluğu var da yaşayanlar.
Çalışsanız bile tabii iş imkanları fazla. Yani bir Viyana, bir Paris hiçbir zaman bir İstanbul gibi değil o zamanın şartlarında. Yani rahatça çalışabiliyorsunuz, iş bulabiliyorsunuz. Kendinize mesela talebe, Osmanlı ülkesi bir talebe nasıl çalışacak, nerede çalışacak? Talebe için çalışacak bir iş imkanı yok ama Fransa'da var, Viyana'da var. Yani paranız yok mu memleketten gelen? Günlük hayatınızı idame ettirecek kadar bir para bulabiliyorsunuz. Bir de sosyal hayat o kadar gelişmiş ki orada. Hiç yemek hazırlamadan şu salonda, bu salonda, şunun davetinde, bunun davetinde günlerini geçiriyorlar.
Ha, ne güzelmiş evet. Ama tam bize göre.
Lobel evet. Epoch, güzel devir.
Boşuna evet. Denmemiş. Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Laf lafı açıyor ama bence aslında biraz da böyle başka konuları konuşurken parantez içinde kalmışları açıyoruz gibi geliyor bana. Gerçekten bir edinilmiş çaresizliğimiz var. Ve bunu çocuklarımızı yetiştirirken de yapıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz mesela. Şimdi gerçi hepimiz aynı farkındalığa ulaştık belki yaşadıklarımızdan sonra. Ay bunun yabancısı varsa aynı parayaysa hele yabancısını alalım.
Şimdi şöyle, bu normal. Yani benim çocukluğumda da öyleydi. Bir kere Türkiye sanayi cihetiyle geri kalmış bir memleketti. Şimdi bunun faturasını da belli kişide çıkartmak doğru değil. Osmanlı Devleti zamanında, Osmanlı Devleti'nin imkanları çerçevesinde bir sanayi devrimi inkılabı yakalamaya çalıştığını daha önce anlatmıştık. Bilhassa Lale Devri'nde bazı fabrikaların açıldığını anlatmıştık. Fakat dediğim gibi bir fabrikayı işletmek, onun imal ettiği malları satmak da kolay değil. Nüfusunuz ve paranız azsa. Bunlar çeşitli siyasi sebeplerle, işte ihtilallerle, şunlarla bunlarla kapandı. Her fırsatta da geri kaldı. Ondan sonra biliyorsunuz Tanzimat devrinde, Tanzimat'ından bir yıl önce 1838 Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla İngiltere ve ardından diğer Avrupa devletleriyle yapılan gümrük anlaşmalarıyla zaten Osmanlı Devleti'nde sanayiyi öldürecek çalışmalar yaptık. Bunda da Reşit Paşa'nın ki büyük bir devlet adamı olmakla beraber Osmanlı Devleti'ne zararı faydasından çok olmuştur. En mühimi de bu. İngiltere'nin imal ettiği mallar Türkiye'ye ucuz geliyor. Türk mallar oraya gümrükle gidiyor, yüksek gümrükle. Bu ne demektir? Sizin memleketinizde sanayi olmaz. Mümkün değil. Ham maddeyi alırlar adamlar, işlerler, size pahalıya satarlar. Gümrüğü düşük bile olsa, siz ona ekonomik olarak, yani görünüşte karlı da olsanız değilsiniz. Çünkü evet. Sanayiniz. Nitekim Osmanlı Devleti'nde zaten.
Yıllarca biz bundan çektik zaten.
Zayıf olan sanayi, bu Balta Limanı Anlaşması'yla çökmüştür. Tabii bu Balta Limanı Anlaşması müspet tesirleri de oldu. Bizi liberal ekonomiye entegre etti. Bu sefer ekonomi kendi başına bununla mukavemet ederek güçlendi. Hani sokakta mecburen kalan birinin soğuğa mukavemeti gibi güçlendi. Tamam, belli bir sanayi tesis edildi ama ciddi bir gecikmeyle Sultanahmet Devri ciddi bir sanayileşmenin yaşandığı devirdir Osmanlı Devleti'nde. Bir de sizin başka öncelikleriniz var. Savunma, müdafaa öncelikleriniz var. Donanma gibi, ordu gibi. Arkasından ulaşım öncelikleriniz var. Demiryolu gibi. Çok geniş topraklara sahipsiniz. Ve coğrafya, yer şekilleri düzgün değil. Bunlar bir problem. Baraja ihtiyacınız var. Ziraat için falan. Bunlar öncelikler olduğu için sanayi geri planda kaldı. Cumhuriyet'te böyle bir. Bir de tabii ondan sonra birinci Cihan Harbi. İnsanların ölmesi. Bu fabrikaların çoğunun yurt dışında kalması, yıkılması, faaliyetine son vermesi derken Cumhuriyet'te de bunu istihlaf, halef oldu. Bunu yerine geçti. Cumhuriyet devrinde de çok fazla bir şey yapılmadı. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında önce liberal ekonomi benimsenmişti. Fakat arkasından Cumhuriyet'i kuranlar dediler ki liberal ekonomi demek Avrupa ile fazla entegrasyon demektir. Fazla entegrasyon ise demokrasi demektir. Tabii biz bunu istemiyoruz.
Bundan mı çekindik?
Evet, kesin. Hatta Tanzimat bürokratlarının İngiltere yerine Fransa'yı tercih etmelerinin sebebi bile budur. Demokrasi fazla bize bulaşmasın. Bizim şeyimiz sorgulanır, otoritemiz.
Yani aslında halk içinde farklı bir görüşe evet, ya da farklı evet, bakış açılarına evet,
Avrupa'ya yol açmayalım. Gitmesinler, gelmesinler. Küba gibi biz kendi kendimize yeterli.
Bu kapalı toplum nereye kadar gider ki
işte
yani?
Nereye kadar gitti? 45 yılına kadar gitti. Harp sırasında. Biz harbe girmediğimiz halde Cihan Harbi'ne. Açlıktan ölenler oldu. Kıtlık oldu. Dışa kapalısınız. Bir de savaş. Türkiye o zaman muazzam bir çöküntünün içine girdi. İki kere girdi. 1929 buhranı biz işe kapalı olduğumuz halde bize 1930 yılında ulaştı. Muazzam bir çöküntü yaşadı. Bu ekonomik krizden çıkmak için İngiltere'den borç alındı. Bu İngiltere'den borç karşılığında da biliyorsun demokrasiye geçme sözü verildi. Serbest fırka. Danışıklı demiş. Sonra bakıldı ki serbest fırka rağbet kazanıyor. İktidardaki partinin yeri sarsılıyor. Bu sefer tekrar demokrasi askıya alındı. Tekrar içe kapalı bir şey. Tabii dediğiniz gibi ne kadar dayandı? 20 yıl dayandı ancak. 20 yıl içe kapalı, ürettiğini yiyen, fevkalade mahdut şartlarla yaşayan, nüfusun %80'ini köylerde yaşayan ve yani mağara devrini yaşayan, köylerde derken öyle hani filmlerdeki gibi kırmızı çiçekli elbiseli bir kadın sabah çıkıyor güneşe karşı süt böyle bir şey değil. Yani. Ürettiğini bile yiyemeyen, içemeyen, ölmeyecek kadar yaşayan bir köylüden bahsediyoruz. Şehirlerde fevkalade vasat şartlarda yaşayan küçük bir memuru, küçük esnaf çok az bir Türkiye gibi o zamanki sanırım. Türkiye 3. dünya ülkesinde kaymak tabaka. Yani devletin bütün imkanlarını yani Rusya'da, Mısır'da, Suriye'de olduğu gibi kaymak tabaka az bir grup. Bunlar her türlü imkanları yaşıyorlar. Lüks hayat, diğerleri çağın gerisinde bir hayat. Bu ne zamana kadar gitti? 40'lı yıllara kadar. 40'lı yıllardan sonra Avrupa dedi ki yeter artık. Siz bizim pazarımızsınız. Böyle bir Türkiye biz istemiyoruz. Biz sevdiklerinden değil.
Neden?
Bizim evet, işimize söyledim. Gelmiyor.
Çünkü alım gücünüz olacak ya ondan evet. Ürettiklerini tüketebilirsiniz.
İşte harp sonrası Türkiye'nin dışa açılması birinci kademe ve demokrasinin gelişi bu sayede oldu. 45'te demokrasiye müsaade edildi ve liberal ekonomiye geçildi. 50'de bunu gerçekleştirecek bir parti. Demokrat Parti iktidara getirildi ve ondan sonra hep desteklendi onların gelmesi. Yani getirildi derken zaten şöyle diyeyim.
Kendi akışı içinde de aslında.
Zaten öyle o yola gidiyordu. Ama Demokrat Parti Amerika ve İngiltere'ye angaje olmuş bir partiydi. Yani onların desteklediği bir partiydi. Artık CHP, o zamanki CHP devrini tamamlamış bir partiydi. Şey için. Onu da kuranlar, destekleyenler İngiltere, Amerika olduğu halde o zamandı. 1923'lerin ortamında bu lazımdı. Şimdi ise artık bu lazım diyerek yerine yine o partiden çıkmış. Yine aynı sistemin içinde başka bir parti.
Yeni yüzler mi diyorsunuz?
Yeni yüzler, yeni bir anlayış ve artık demokrasi, iyi kötü bir demokrasi var. Birinci perde entegrasyon. Ondan sonra bizde artık fabrikalar arttı, bir şeyler üretilmeye başlandı. Fakat bizde zaruri şeyler de üretilmediği için hatta bizim zamanımızda bir çivi bile yapamıyoruz derlerdi.
İğne çok bile basit yapamıyoruz değil derlerdi. Mi?
Bunlar şeker. Çok basit ama bizde yok. Şeker öyle. Şimdi bunlar üretildi. Bunlar tamam. İç piyasayı tatmin ediyor ve çok da kalitesi aranmıyor. Ama biraz komplike eşyalarda, bilhassa makinalarda Almanya'nın, İngiltere'nin, hatta Rusya'nın ön planda olduğu ciddi alındığını görüyoruz. Benim çocukluğumda bile böyleydi.
Ticaret anlamında böyle olduğu gibi maalesef hibe evet. anlamında bile evet, böyle. Türkiye yıllarca evet. pek çok ülkenin ikinci, üçüncü el teknolojik ürünlerinin
o da ayrı bir mesele. Yani
oldu.
Bizdeki teknolojik, bizde zaten yok böyle bir şey. Yani 80'lere kadar Türkiye'de teknolojik bir radyo, teyip, şu bu bir imalatı zaten olmadığı gibi. Avrupa'da kullanıp da ikinci deri, yani kullanıp derken yani artık modası geçmiş yeni bir buluşla ikinci derecede kalmış olanları yeni ürünleri bize yollar ve Türkiye'de kullanırdı.
Biraz daha eski teknoloji ama hibe edilenler de çok da hastanelerden
tabii,
çıkanlar.
Bu bizim, onlar ikinci eldir. Evet. Yani Türkiye'de bir hastanenin hatta pek çok devlet dairesinde bile böyle hibeler vardı. 1945'ten beri başlayan bir hibe
dolaplardan
politikası.
Tutun da evet, gelirdi, hesap makinelerine
gelirdi.
Kadar.
Ha bu büyük bir nimet. Çünkü onu, yani en azından o kalemler düşüyor bütçeden. Bu bile yani Avrupa'nın ikinci derece teknolojisi bile bizde olmadığı için büyük rağbet görürdü. Ve bizde şöyle bir telakki hasıl oldu. Avrupalı bu işin iyisini yapıyor. Dürüst yapıyor. Çünkü onun için prestij mühimdir. Uzun vadeli müşteri
memnuniyeti
mühimdir. Onun için iyi yapıyor, kaliteli yapıyor. Aldığınız bir Alman malı, İngiliz malı yıllarca dayanıyor. Sizin yaptığınız hemen tekliyor. Bu sadece bunda değil, bir lastikte bile böyledir. Yani Avrupa'dan gelen biri kaliteli
İmaj
oluyor.
İmaj böyleydi yakın zamana
bu
kadar.
Bu gerçekti. Yani imaj değildi. Telakki anlayış böyleydi çünkü gerçek böyleydi. Zaman içinde böyle bir imaj yerleşti ki Avrupa malı iyidir. bizimki kötüdür. Tabii zaman içinde bilhassa 60 ama daha çok 80'lerden sonraki entegrasyonlarla zaten artık Avrupa Türk mamülü diye bir şey kalmadı. Pek çok ürün zaten Avrupa'dan gelen maddelerle Türkiye'de monte edilmeye başlandı. Pek çok ürün Avrupa'dakinin birebir aynısı yapıldı. Haberleşme, imkanlar, haber, vasıtalar, öğrenmeler arttı. Onun için mesela ben öyle ustalar tanıdım ki Avrupa'ya gidiyor, makineyi görüyor, aynısını gelip yapıyor. Evet. Bu derece sanatçılar var. Ne lazım o zaman? Ham madde. Zaman içinde o mamuller de Türkiye'de yapılmaya başlayınca artık bu fark ortadan kalktı. Yine bile Alman, Amerikan, Japon mamülü tercih ediliyor, ön planda tutuluyor ama eskisi kadar değil.
Şöyle bir örnek var hafızamda. Yurt dışından misafirlerimiz gelmişti. Bizde merdaneli makine var. Ben böyle bir şey bugüne kadar hiç görmedim dedi gelen kadın. Ev kadına, o da evinde çamaşır yıkıyor. Biz de dedi makineyi, çamaşır, şimdiki bizim evlerimize kullandığımız makineleri anlatıyor. Evet. Şimdi biz annemin şeyini hatırlıyorum, bakış açısını. Biz çok memnunuz, böyle atıyoruz, kendimiz çıkartıyor. Bizimki kuru çıkartıyor diyor.
Evet.
Yani o hiç yaşamamış o teknolojimizi, atlamış onu, öyle bir şey yok. Evet. Ama biz
veya
de
bizden çok önce yaşadı o. Merdaneli makineyi ya da 20'lerde 30'larda belki yaşadı.
Belki de.
Bizim çamaşır makinesinin ne olduğunu bilmediğimiz zamanlarda Alman, Fransız, iyi kötü İngiliz makinesi var. Bunu tabii şimdi romanlardan bilhassa filmlerde görüyoruz. Yani biz çocukluğumuzda da bakardık. Bizim de aynı şekilde merdaneli makinemiz vardı. Fakat sonradan babam bir makine aldı. Yanında santrifüji var.
Evet, oradan oraya atıyorsunuz. Kırıtıyor. Evet.
O kimse de yok. Herkes onu görmeye geliyor falan. Ondan sonra tabii biz yurt dışı ile iyi kötü münasebetimiz olan insanlardık. Yurt dışında çalışan işte dayım ateşe falan böyle gidiyor. Onlar biliyorlar. Onlardan duyuyor. Filmler o zamanki Amerikan filmleri çok yaygın. Dediğiniz gibi sizin makine. Götüyor makineye koyuyor. Kuru şekilde çıkarıyor. Biz bunları biliyorduk ama bizim için zaten Avrupa, Amerika Mars gibiydi. Yani onlar Mars'ta yaşayan insanlardı. Bizim zaten aynı şekilde yaşamamız mevzu bahis bile değil. Öyle şeyler anlatırlardı ki mesela orada yaşayanlar, uzun zaman geçirenler. Anlayış farkı, yaşantı farkı, insana verilen kıymet, çocuğa verilen kıymet. Bunlar tabii bambaşkaydı bizde. Bu böyle bir şeydi. Biz bunları o zaman bir espri, kara mizah olarak dinlerdik. Aa, nereden nereye işte, biz ne kadar geriyiz. Bu aşağılık kompleksinin bir de kaçınılmaz hali, bu böyleydi yani.
Şimdilerde de bunu kırmak için mesela bakıyorum, her şeyi yaparım düşüncesi hakim. En az bu edinilmiş çaresizlik kadar yanlış olduğunu düşünüyorum. Ortaya onu niye bulamıyoruz?
Şimdi bu itimadı nefse bir hastalıktır. Bizim felakete sürüklenmemizin sebebi aşağılık kompleksi ve buna bağlı itimadı nefs. Bu itimadı nefs biliyorsunuz İttihat ve Terakki'yi birinci Can Harbi'ne sürükledi. Adamlar Mısır'ı bile tekrar fethedeceklerinin hayaliyle harbe girdiler. Ve bu harp bizim büyük bir felakete uğrattı. Yani o zamanki kahramanlar Türkistan'ı fethedeceklerini, Rusya'yı ve İngiltere'yi yıkacaklarını, Türkistan'ı, İran'ı, Afganistan'ı ve Hindistan'ı bağlayacaklarını, bir Turan İmparatorluğu kuracaklarını düşünüyorlardı. Ve bunun için gayet donanımlı olduklarını düşünüyorlardı. İşte bu itimadı nefs dersi bize çok pahalıya mal oldu. Onun için aşağılık kompleksi ne kadar büyük bir problemse, itimadı nefs, eskilerin tabiriyle yersiz özgüven, o da öyle. Yani hepsinin ölçülü olması lazım. Evet. Aşağılık kompleksini tevazu, kendini tanıma, zaten bizim kültürümüzde men arefe nefsehu fakat arabe rabbe, kim kendini tanırsa Rabbini tanır sözü çok güzel ifade ediyor. İnsan önce kendini tanımalı. Ben kimim? Benim kapasitem ne? Kabiliyetlerim ne? Zaaflarım ne? Zaaflarını kapatmak, telafi etmek, onlardan vazgeçmek, onları terbiye etmek. İnsanın cibilliyeti değişmez. En azından örtmek. En azından o cibilliyetindeki kötülükleri yapmamak gibi bir fonksiyonu var. İtimadı nefs ise ürkeklik, korkaklık, acizlikten, sünepelikten, eski tabirle humuttan uzak. Yani ben yaparım Allah'ın izniyle deyip, Allah'a tevekkül ederek, istişare ederek, niyetini sebeplere girerek, yapışarak, niyetini düzelterek o işe girişmek. İşte bu ikisinin, ama tabii insan arada olmak kolay değil. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin ortalama olanı hayırlıdır. Aşırılıklar, eski tabirle ifrat ve tefrit makbul değil.
O zaman kendimize şunu sormak lazım. Ben çok diye başlayan hangi sıfatımız varsa,
evet,
onu bir
biraz törpülemek lazım.
Biraz bir düşünmek
ayağı lazım. Ayağı yere basmak lazım. Bu bizim en büyük problemimiz. Şark insanında bu var. Bizde
biraz
de çok var.
Atılız galiba hepimiz. Çok evet. Ayağı yere basmayı da mesela bende de öyle. Çok sağlama. O öyle olursa ne olur? Böyle en kötü senaryo.
O şundan yıllarca bir asırdan beri yaşamış olduğumuz travma bizde bir ürkeklik, korkaklık meydana getirdi. Ayağını sağlama basmak bu bir psikolojidir ve doğrudur. Yani ayağını sağlama basmadan yürüyemezsiniz, doğrudur, ama dediğim gibi yani ölçülü, kararlı, ne çok havadan uçarak biz asarız keseriz, bizim önümüzde kimse duramaz, bunlar gülün şeyler, ne de biz öldük bittik mahvolduk, ne neticede bu insan unsuruyla alakalıdır. Mesela biz millet olarak zeki bir milletiz fakat çalışkan değiliz. Mesela bu büyük bir kusur.
Şimdi tam yapan nasıl yapmış diye soracağım.
Çalışarak
mesela
yapmış.
Bakıyorsunuz işte Avrupa'ya, biz İkinci Dünya Savaşı'na girmedik, onlar girdi. Savaştan nasıl çıktılar? Japonya'ya bakın. Yani kıtalar ötesinde Amerika,
Japonya
bile
ve Almanya iki harbe de girdi. Birinciye de girdi, ikinciye de girdi. Ve ikincisinde de diz çöktü. Birincide değil Japonya ama ikincisinde öyle bir diz çöktüler ki.
Yani dünyanın en büyük
yani görülmedi.
Yenilgisini yaşadı. Muazzam İki atom
mağlubiyet.
Bombası. Üç
atom. Japonya atom bombası tatbik edildi. Milyonlarca gencini kaybetti. Hele Almanya. Milyonlarca gencini kaybetti. 10-12 milyon insan öldü. Sivil asker. Şehirlerinin tamamı yıkıldı. Kuzey şehirleri, ki fabrika olan şehirler onlar da, Dresdenler, Hanoverler, bunlar hepsi. Taş üstünde taş kalmadı. Müttefikler bombaladılar. Bunlar nasıl toparlandılar? Tabii çok sebepleri var. Yani efendim müttefikler bunlara en azından ikinci savaş için konuşuyorum. Biraz tolerans gösterdi, dedi ki yani bunlar Rusya'ya karşı Almanya bir şey, bir emniyet sübabıdır. Aman çökertmeyelim, aman çok öldürmeyelim dedi. İşte borçlarını affetti, tolerans sağladı falan. Ama Almanya ne yaptı? Almanya tabii ordu mesela besletmedi onu. Ordu çok muazzam bir masraf. Ordu beslemedi. Almanya'nın ordusu yok, Japonya'nın ordusu yok. Ordu beslemediğiniz zaman bir, demokrasiniz güçlü oluyor, bizde yok. İkincisi, kamunuz, bütçeniz güçlü, bizde yok. Bizde bütün paralar orduya gidiyor.
Orduya gidiyor.
Yani bir kere Almanya'nın ve Japonya'nın en büyük. Ama onlar mesela mazileriyle hesaplaştılar. Dedi ki Almanlar, bu işi Kaiser yaptı, kovdular Kaiser'i. Bu işi dedi Naziler yaptı, Nazileri yargıladılar, cezalandı. Biz bunu yapamadık. Biz hala o işe sebebiyet veren, bizi diz çöktüren, bizi mahvedenleri kahraman olarak biliyoruz. Yani iddiaçıları. Sonra bize de toleranslı davrandılar aslında. Bizi de yani borçlar hususunda bize de Almanya'ya gösterdikleri toleransı göster. Mesela Birinci Cihan Harbi'nin Lozan'la Osmanlı'dan kalan borçlar, ki bunların çoğu İttihat ve Terakki'nin Birinci Cihan Harbi'nde aldığı borçlardı. Büyük çoğunu affettirdiler, Almanya'dan olan borçları. Almanya yenildi ya, savaş tazminatı olarak.
Para almasın.
Para almasın diye. Geri kalanında büyük kısmını bizden ayrılan Bulgaristan, Suriye, Irak gibi devletlere paylaştırdılar. Geri kalanın bir kısmını ödedik, bir kısmını da krom alarak ödedik. Yani bize de aslında bu toleransı gösterdiler. Ama biz niye toparlanamadık? Onun sebepleri var. Bir kere onlar çalışkan, biz değiliz. Kadın, erkek çalıştılar. Tabii nüfusları gene fazlaydı. Muazzam nüfus aldı Almanya. Kaybettiği topraklardaki Almanlar geldi. Bize de geldi. Rumeli'den gelen, işe yarayan nüfusu biz kullanamadık. Olur olmaz yerlere yerleştirdiler.
Evet, yani adam Rumeli'den gelmiş, götürdüğü tarım yap dediği yerle hiçbir bağlantısı
alakası yok. Bulgaristan'dan gelen köylüler bir, Tatarlar iki. Bunlar muazzam çalışkandırlar. Osmanlı Devleti zamanından beri bu muhacirler en çalışkan muhacirlerdir. Bunları mesela olur olmaz yerlere yerleştirdi. Bataklıklara, bir dağ köylerine randıman alamadı. Bu yanlış bir isken politikasıydı. Aynısını Almanya becerdi, biz beceremedik. Sonra Almanya kadın erkek 72 saat haftada çalıştılar. Bizde mümkün değil, böyle adam çalışacak adam bulamazsınız. Sonra onlar iyi kötü eski fabrikatörleri fazla cezalandırmadılar. Yani ufak tefekce kurup falan tekrar şeye devam etti, hayata devam etti.
Sanayinin.
Şeyleri imar ettiler, evet. Tabii başka sebepleri de var ama en mühim husus disiplin, Prusyalı ruhu, maziyle hesaplaşma. Bizde o olmadı hiçbir zaman. Evet. Bizde maziyle hesaplaşma olmadığı gibi bu çalışkanlığı da biz göremedik. Yanlış bir takım politikalarla bize tanınan avantajları, işte dediğim gibi bu avantajları biz kullanamadık.
Şimdi de mesela genç nüfusumuz çok, çok
bu muazzam bir avantaj. Bu ama mesela dünyada olsa şahlanır. Ama bizde hala gene eski mantalite. Yani hükümetler gelir gider fakat Türkiye'nin o yerleşmiş, kemikleşmiş eski mantalitesi 100 yıldır devam eden, bu ortadan kalkmadıkça, değişmedikçe Türkiye'nin ileri gitmesi mümkün değil.
Çok teşekkür ediyorum bu hafta için. Görüşmek üzere.